Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut paketiyle ilgili sektör temsilcileriyle konuştum. Tümü, konut paketinin sektör için olumlu olduğunu söyledi. Hele sıfır konutlarda. Kredi faizinin 0,99'a çekilmesi, inşaat firmaları için can suyu olacak. Ayrıca, yeni projelerin de önünü açacak ki, sektörün en büyük sorunu artan maliyetler nedeniyle arzın yetersiz kalmasıydı. Konut üretiminin yok denecek kadar az olması nedeniyle kiralar da almış başını gitmişti. Paketin bir diğer faydası kira fiyatlarını frenlenmesi olacak. Döviz mevduatını bozduracak olanların 0,89 faizli konut kredisi kullanması ise fevkaledenin fevkinde bir gelişme. Çünkü resmi enflasyonun bile %70 olduğu bir ülkede, yıllık %10 faiz oranı çok caziptir. Ancak ne yazık ki, tüm bu cazip fırsatlara rağmen dar gelirlilerin hatta orta sınıftakilerin bile ev sahibi olması hayal. Çünkü faizler ne kadar düşük olursa olsun, ev fiyatları çok pahalı. Üstelik konut paketi nedeniyle, fiyatların biraz daha yükselmesi kaçınılmaz. Kabaca bir hesap yapalım. Bugün en ucuz birinci el 3+1 daire fiyatı 2 milyon lira. Tüm birikimlerinizle 400 bin liralık peşinatı denkleştirip, geriye kalan 1 milyon 600 lira için konut kredisi çekmeye kalktınız diyelim. Aylık taksitleriniz ne kadar olacak biliyor musunuz? Tam 22.844 lira 50 kuruş. Bu tutarda bir taksiti ödemeniz için 30-35 bin liralık gelire sahip olmanız gerekir. Böyle bir geliriniz olmadığı için de bankalar size konut kredisi vermeyecek. Hasılı, düşük faizlerden bile dar gelirli ve orta sınıf faydalanamayacak ve çoğu vatandaşın ev hayali bir başka bahara kalacak. Fırsatçılar iş başında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut paketiyle ilgili açıklama yaptıktan sadece dakikalar sonra, ilan fiyatları değişti. Bazı uyanık satıcılar, satış fiyatlarını yükselttiler. Onları gören diğer ilan sahipleri de aynı şeyi yapıp, fiyatlarını revize ettiler. Henüz paketin detayları tam olarak anlaşılmamışken, konut fiyatlarına gelen bu suni zam, tam da bize özgü bir durum. Nesin Vakfı hesaplarının blokesine soru önergesi. Önceki gün şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği, Nesin Vakfı'nın hesaplarına bloke koydu. Gerekçe, vakfın izinsiz bağış kampanyası düzenlemesi. Peki ne yapar Nesin Vakfı? Öğrencilere burs verir, eğitim harcamalarına katkı yapar. Daha da önemlisi Türkiye'de örnek bir matematik köyü kurarak, genç dimağların bilim ve teknolojiye hizmet etmesini sağlar, aydınlık bir nesil yetiştirir. CHP eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Lale Karabıyık, İçişleri Bakanlığı'na konuyla ilgili 6 soruluk bir önerge verdi. Karabıyık, özetle şunları soruyor. Nesin Vakfı, 2860 sayılı yardım toplama kanunu uyarınca, bağış kabulüne yetkili bir vakıf olarak değerlendirilmekte midir? Nesin Vakfı, 2860 sayılı yardım toplama kanunu uyarınca, bağış kabulüne yetkili bir vakıf olarak değerlendirilmekte ise bu faaliyetleri söz konusu kanunun kapsamı dışında değil midir? Yeni partilere neler oluyor? Memleket Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi'nde kazan fokur fokur kaynıyor. Memleket Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Ümit Akkuş, TÜZÜ'ye uygun hareket etmediği için görevden alındı. Deva Partisi'nde Burak Dalgın ve Özgür Özgöz ikilisi, il kongresi sonrası muhaliflerini tasfiye etmeye çalışıyor, Büyükorhan ilçe başkanı Murat Bozkuş zehir zemberek bir dilekçeyle istifa ediyor, teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcısı, kadın ilçe başkanına hakaret ediyor, Gelecek Partisi'nde Ulaştırma ve Altyapı Politikalar Başkanı Mustafa Öztürk ile il başkanı Alparslan Yıldız'ın arası çok kötü ve il yönetimde köklü revizyona gidildi. Üç partinin oy oranını toplasanız belki %5'i geçmeyecek ancak deyim yerindeyse, yumruklar havada uçuşuyor. Bu ne hiddet, bu ne celal. BESOB'da sürpriz ittifak. Fahrettin Bey ile GİT. BESOB. Seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçim yaklaştıkça da sürpriz gelişmeler oluyor. Adaylardan Özkan İlhan ile Fahrettin Bilgit ittifak kararı aldı. Daha doğrusu Özkan İlhan, Bilgit lehine adaylıktan çekildi. Bu durumda Arif Tak ile Fahrettin Bilgit kozlarını paylaşacak.